Apple da benim babamın şirketi değil, Samsung'da evet. değil, Huawei'de değil, Google'da değil, Android'de değil. Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Ben Burak Şolt.
Mobil dünyada olan biten, dikkatimizi çeken, öne çıkan gelişmeleri konuşacağımız yeni bir programla karşınızdayız. Ama her şeyden önce Burak, ne haber, nasılsın, nasıl gidiyor?
Abi iyilik, sağlık, ne olsun, evde olabildiğince iyiyiz.
Evet, şu anda pandemi koşullarında bu yayını gerçekleştiriyoruz. Pandemiden sonra umuyorum ki stüdyo ortamında belki yan yana yüz yüze programı yapacağız ama şu an şartlar tabii bunu gerektiriyor. Zaten 17 günlük bir kapanma var. Evet. Bu çerçevede de mobilitenin son iki bölümünde olduğu gibi bu bölümde de böyle devam ediyoruz. Tez vakitte inşallah normalleşme başlar ve artık daha kanlı canlı programlara geçer. Beraber i̇nşallah. De sunmaya başlarız diyelim. O zaman topu sana atayım, hangi haberle başlayalım, ne konuşalım, nasıl istersin?
Valla yine ülkemizde satılmayan ama bir takım özellikleriyle bize bir takım düşüncelere sevk eden bir telefon var aslında. Sharp Acos R6'ın arkadaşlar render görselleri sızdı, ortaya çıktı diyelim daha doğrusu. Nukishi Tia alttan tire C diye bir arkadaş bu fotoğrafları, renderleri sızdırdı ve alışılmışın dışında aslında bir tasarımla beraber geliyor bu telefon. Ama tasarımına bakıyorsunuz, arkasında koskocaman bir kamera adacı var, iyi güzel defasa bir tane kamera görüyorsunuz, yanında ikinci bir kamerayla geliyor, işte 12 megapiksel ana kamera, 12.2 megapiksellik telefoto kamerası, 48 megapiksellik ultra geniş kamera şeklinde bazı bilgilerden bahsedilmiş. Ama orada benim gördüğüm çok önemli bir ibare var, beni düşüncelere sevk eden şey şu: Leica ile geliştirildi diyor. Co-engineered with Leica. Şimdi biz Leica'yı nereden tanıyoruz? Huawei'den. Benim aklıma şunu getiriyor: Huawei'yi terk eden markalardan biri de acaba Leica mı? Çünkü Leica, Hasselblad'de geçtiğimiz dönemlerde OnePlus'a işte bir ortaklıkla beraber işte danışmanlık vermiş oldu aslında. Çünkü bu markalar sensör üretip bu telefonlara kendi sensörlerini aslında entegre etmiyorlar, danışmanlık yapıyorlar. Ama Leica'yı bir senelerce Huawei ile gördükten sonra şimdi Sharp'la beraber görmemiz, hani belki ülkemizde satılmayacak bir telefon olduğundan çok ilgimizi cezbetmeyebilir ama Huawei tarafını düşündürüyor bana. Sence abi Huawei'yi bırakan markalardan biri de Leica mı acaba?
Ya şimdi şöyle, tabii firmalar resmi olarak bunu açıklamadıkları sürece işbirliği bitti mi benim yönde öngörüde bulmak kolay değil. Daha öncesinde Leica'nın Huawei ile olan işbirliğini sonlandırıp o dönem OnePlus'la ya da bir başka Çinli markayla işbirliği yapacağı dedikoduları ortaya çıkmıştı. Ama daha sonrasında bunu hem Huawei yalanlamıştı hem de zaten OnePlus'ın da Hasselblad'la işbirliği yaptığım ortaya çıkmıştı. Tabii şimdi şöyle bir durum var. Yani olayın birkaç bacağı var. Leica sonucunda çok önemli bir kamera üreticisi. Ama tabii ki mobil dünyaya gelmesi, mobil dünyaya geldiği için de milyonlarca kişiyle buluşması, marka olarak bilinir hale gelmesi Huawei ile yaptığı işbirliği sayesinde oldu.
Evet.
Pek çoklarının bildiği ya da düşündüğünün aksine senin de az önce söylediğin gibi donanımsal bir işbirliği esasında yok. Yani Leica'nın geliştirmiş olduğu bir mekanik sistem, bir optik teknoloji ya da buna benzer şeyler olmuyor genelde. Ya algoritma seviyesinde bir işbirliği oluyor, ya düşük ışık modülü gibi bir geliştirme oluyor, ya da örneğin Leica'nın geliştirmiş olduğu Leica renklerini yansıtan bazı renk profilleri oluyor kamerada. Aynen. Genelde bunlar ve tabii ki markanın kendisini ortaya koyduğu bir marka değeri anlamında bir işbirliği, bir sinerji oluşturmaya çalışılıyor. Şimdi tabii Huawei tarafında Amerikan ambargosuna bağlı olarak bir takım sıkıntılar var. Çünkü çip üretemiyor. Geliştirdiği çipleri şu an Tayvan'la üretmiyor. Çünkü Amerika'nın getirmiş olduğu bir takım yasaklar var. Üst seviye telefonlarında kullanılabilecek çipleri Çin'de şu an üretebilecek olgunlukta bir teknoloji yok. Dolayısıyla kendi çipini kendisi üretemiyor şu anda. Dışarıdan çip alabilir mi? O da yine Amerikan ambargosu sebebiyle neredeyse imkansıza yakın. Maalesef. Çünkü yani Huawei kendi çipini kullanmayacaksa eğer P50 Pro dedi, Mate 50 Pro'da kullanılabilecek en ideal çip Qualcomm'un Snapdragon serisi olur. Ama bir Amerikan menşeli şirket olarak Amerikan yasalarına tabi ve Amerikan hükümeti diyor ki ben onay vermediğim sürece sen çalışamazsın. Dolayısıyla şimdi geleceğin tam olarak nereye gideceğini öngörmek çok kolay değil. Geçtiğimiz hafta içerisinde ortaya çıkan bazı haberler de vardı. Hani Huawei'in özellikle giriş seviyesi telefonları durdurduğu yönünde. Bunu bekleyip görmek lazım. Çünkü Huawei geçen yıldan bu yana işte en son Mate 40'ta gördüğümüz Kirin 9000'i ürettiremiyor. Ürettiremediği evet. için de elindeki kapasite miktarı belli. Buna nasıl bir çözüm bulurlar, buna nasıl bir yöntem geliştirdi bunu bilmiyorum ama oradaki duruma bağlı olarak Leica ile anlaşma bitmiş olabilir mi? Bunu bilmiyorum. Leica aynı anda iki firmayla çalışabilir mi? Bunu da bilmiyorum. Çünkü Huawei ile arasındaki yasa, işbirliği anlaşmasında neler var? Genelde bu tür anlaşmalarda bağlayıcı oluyor. Yani hani ben sana istediğin parayı veririm. Evet, ama sen ben rakibimle çalışma tarzında. Onu bekleyip görmek lazım. Çok fazla komple teorisine girmeye gerek yok. Ama Huawei'nin şu anda çip yetersizliğine bağlı olarak sıkıntıya düştüğü belli. Zaten geçim hafta ortaya çıkan rakamlarda pazar payı kaybediyor. Neden? Çünkü talep var ama arz yok. Aynen. Çünkü istediği miktarda üretemiyor. Dolayısıyla işin o kısmı zamanla muhtemelen daha fazla şekillenecektir. Şimdi Sharp kısmına gelecek olursak Burak. Sharp şimdi Japon bir marka. Japonya'da telefonları var. Bazı ülkelerde de telefonları var. Bir ara Türkiye'ye gelir mi gelmez mi diyalogları, konuşmaları da oluyordu, hatırlıyorum. Hı-hı. Birkaç yıl öncesine kadar. Sharp'ın zaten ezelden bir böyle ilginç, tuhaf, değişik telefonları var. Ama tabii Japonya özelinde kaldığı için dünya kamuoyunu çok dikkatini çekmeyen ama ekrandan parmak izi okumadan tut farklı tasarım anlayışlarına kadar öncü markalardan bir tanesi olmuştur kullanım anlamında. Şimdi bu telefona bakıldığı zaman da evet bir Leica işbirliği var, tamam, bunu göreceğiz. Zaten galiba önümüzdeki hafta lansmanı olacak eğer.
Evet.
10 Mayıs ya da 11 Mayıs olması bekleniyormuş. Benim burada gördüğüm şu, arkada bir tane büyük kamera bölümüne bakıldığı zaman bir tane büyük lens var. Yani arka tarafta bir kamerada çok büyük sensör boyutu görebiliriz. Burada şimdi Sony'nin aylardır konuşulan IMX 800 serisi 1 inçlik bir sensörü var. Çok uzun süre boyunca Huawei'in P50 serisinde, P50 Pro ve P50 Pro Plus'ta bunu kullanacağı söylendi ama şimdilerde de Huawei'in bu tedarik sorunlarından dolayı planlamasını değiştirdiği, belki o sensörü kullanmayacağı söyleniyor. Dolayısıyla belki IMX 800 1 inçlik bir sensör olabilir. Belki bakıldığı zaman şu anda kullanılabilen en büyük sensör Samsung'un sensörü, GN serisi sensörü, ki Mi 11 Ultra'da da kullanılıyor. 1/1.12 inçlik bir sensör. Belki olabilir. Belki daha önce Panasonic'in denediği bir sensörü var. O olabilir. Ama kesin olan şu ki hem büyük kamera bölümü hem de Leica işbirliği bende bir kamera telefonu geliyor intibası uyandırdı. Bunun dışında tasarım zaten bildiğiniz pek çok telefonda gördüğümüz tasarıma çok benzer bir tasarımı var. Donanım özellikleri ne olur onu bilmiyorum. Bir önceki jenerasyonda Snapdragon 865'i kullanmışlardı. Bu telefonda da 870 ya da 888 olabilir ki olması da gerekir. Madem Leica'yı da yanına aldın, yani söz sahibi olacak iddialı bir telefon yaptığın anlamına gelir. En büyük esprisi kamera da olur. Bunun dışında diğer yeteneklerine bakmaz mı? Sharp sonucunda bu piezoelektrik tarzında bu titreşimli ses aktarımı gibi teknolojileri de telefondan da yatırım yapan bir firma. Dediğim gibi değişik tasarımları da var. Ama günün sonunda ya dünyadaki en uçar kaçar telefon olsa bile değil Türkiye, bu coğrafyaya da gelmesi çok zor bir telefon olduğu için. Yani bir de tabii Sharp'ın telefonları da çok ucuz olmuyor. Böyle amiral gemisi klasmanına koydu. Onların bir de Japon marka olarak hani benim telefonum bu, Ederi'de budur tarzında bir anlayışları var. Evet, o anlamda bakıldığında teknik anlamda heyecan verici ama pazarlama ve hani ya sonucunda şimdi şöyle bir realite var. Mesela Mi 11 Ultra Türkiye'ye resmi olarak gelir. Henüz bir açıklama yapılmadı. Avrupa'ya gelecek ama Avrupa'ya gelmeye başladı. Fakat gelmese bile en azından bir şekilde grey marketten geleceğini, piyasada bulunabileceğini, hatta biraz uğraşırsan temin edip inceleyebileceğin hissiyatına sahip oluyorsun teknoloji etkileri olarak. Ama Sharp için böyle bir hissiyat yok. Ama Leica tarafının durumunu anlamak açısından kıymetli ve birinci sensörle gelirse o açıdan da bence çok kıymetli olur.
Vallahi dediğim gibi benim yani oradan yola çıkmak istediğim şey genel olarak işte bunu Leica geliştiriyorsa, işte bağlayıcı bir aralarında sözleşmede bir madde varsa ne olur ne yapar, Huawei'ye nasıl etkisi olur diye, çünkü benim asıl yola çıkmak istediğim şey oydu. Çünkü yani Sharp'ı Akos olması gerek, böyle çok değişik tasarıma sahip, altında çerçeve var, diğer taraflarında hiçbir şekilde çerçeve yok, çok böyle hoş göze hitap eden telefonlarla karşımıza çıkmışlardı belki ama bizim ülkemize, bizim topraklarımızda karşımıza çıkamıyorlardı. Yine onlardan bir tanesi olacak tahminen.
Sharp ilginç, onlar biraz tabii şimdi Sharp panel teknolojilerinde de önemli bir marka.
Evet.
Epey süre önce Foxconn'da ciddi yatırım yapmış Sharp tarafına. Dönem dönem belli bir süre boyunca Apple'la da bir tedarikçi anlamında ticari işbirlikleri de vardı. Mesela benim gördüğüm tam prototip gibi bir cihazı piyasada ticari olarak bulunabildiği pek olmadı ama 8K video kaydı gerçekleştirebilen, hani SLR ölçeğine yakın boyutlardaki ilk kamerayı da ben mesela Sharp tarafında görmüştüm. Birkaç sene önce fuarda sanırım. Bu açılardan kıymetli. Bakalım piyasaya çıktığı zaman zaten çok ses getiren bir telefon olursa yani daha çok görürüz diye tahmin ediyorum açıkçası.
Bir diğer haber başlığımızda arkadaşlar, Huawei Çin pazarında Android telefonları tamamen bitirmeyi planlıyor. Hatta haberin çıktığı kaynakta direkt kill ifadesi geçiyor. Yani tamamen Android'i bitirelim. 200 milyon cihazı kendi işletim sistemine geçirmeyi planlıyor arkadaşlar. 100 milyon 3. parti cihazı da Harmony OS'e geçirecek şeklinde bilgi var. Bir diğer başlık da şu: Qualcomm ve MediaTek platformunu destekleyen GSM hizmeti alabilen, yani telefonlarda kullanabilecek özel bir işletim sistemi, bir platform planlıyor şeklinde bir başlıkla karşı karşıyayız. Şimdi Harmony OS'in zaten harıl harıl o tarafta çalışmalarla geliştirildiğini biliyoruz. Hatta ülkemizde çeşitli kampanyalarla beraber Harmony OS, daha doğrusu Huawei'nin kendi uygulama mağazasına çekilmeye çalışılıyor insanlar. Bunlar hep Harmony OS için ufak tefek hazırlıklar gibi gördüğüm şeyler. Yani Qualcomm ve MediaTek de işin içerisine girecekse belli ki biz hani çip üretmekten belli bir süre vazgeçtik mi diyeyim artık, onun yorumunu yaparız. Ama belli ki bu işte yongaları kullanacak, platformları kullanacak sistemle beraber hani ben bu sektörden tamamen çekilmek, ayrılmak, bu zorlukların üstesinden bir şekilde gelecek çözümler sunmak istiyorum diyor. Ama bir yandan da bana ne bileyim bir umut veremiyor sanki. Lakin plan şu: kendi sistemimize geçireceğiz.
Yani şöyle, Harmony üzerinde aslında Amerikan ambargosundan önceden beri çalışıyorlar. Yani Amerikan ambargosu başladığı için Huawei'in bir acil eylem planı olarak devreye soktuğu bir şey değil. Tabii işler yolunda giderken arka tarafta kalan bir geliştirme süreciydi. Belki temposu biraz daha düştü ama Amerikan ambargosundan sonra ihtiyaç artınca projede hızlanmış oldu. Ama tabii tek başına proje ise aslında telefon odaklı proje değil. Onu iyi anlamak gerekiyor. Çünkü mikrokernel tabanlı bir platformdan bahsediyoruz ve Huawei yaptığı her tanıtımda, bu konuyla ilgili her duyuruda vurguladığı özelliklerden bir tanesi de çapraz platform desteği dışında çok farklı cihazlarda kullanılabilecek bir yapıya sahip olduğunu açıkladı ki Çin pazarını yakından takip ediyorum. Pek çok beyaz eşya markası üreticisi, ki buna Avrupalılar da, yani Bosch ve Siemens gibi markalar da var yanlış hatırlamıyorsam, Harmony ile uyumlu. Kimisi direkt Harmony'nin entegrasyonunda. Orada iki tane durum var. Bazı şu ana kadar tanıtım yapılan bazı beyaz eşyalar Harmony işletim sistemiyle çalışıyor. Bazı beyaz eşyalardaysa Harmony Link entegrasyonu var. Yani içindeki işletim sistemi ana yazılım Harmony değil ama Harmony ile konuşabilecek, birbirlerini anlayabilecekleri bir köprüyü destekleyebilen bir yapısı var. Bu anlamda Harmony telefonun da ötesinde bir çıkış noktası Huawei için. Hatta geçtiğimiz haftanın dedikodularından bir tanesi, bazı markaların da Çin'deki telefonlarına da Harmony'ye geçeceği yönündeydi. Android'i bırakıp. Evet. Doğru mudur, yanlış mıdır? Bunu zamanla anlayacağız ama özellikle daha Çinli olan markaların diyeyim. Yani Oppo ve OnePlus gibi markaların Çin'de Harmony kullanacağı söyleniyor. Ama daha çok uluslu bir şirket profiline sahip olan Xiaomi'nin henüz böyle bir planının olmadığı iddia ediliyor. Fakat bu iddialar ortaya çıktı ilk zamanlarda, yani aylar öncesinde de ilk geçecek firmanın Xiaomi olduğu ya da Xiaomi'nin testlere başladığı tarzında bir takım bilgiler vardı. Şimdi tabii Çin pazarında burada şöyle bir durum var. Bu konuyu atlamamak gerekiyor. Çünkü Çin pazarındaki telefonların kendi dinamikleri var. Oradaki Android telefonlar bile sonucunda hangi marka olursa olsun içerisinde Google'ın servislerinin olmadığı, zaten Çin'e özel servis uygulamalarının çalıştığı bir profile sahipler. Arka tarafta artık alışılageldik arayüz, yani ön yüz, kullanıcıya temas eden görüntü değişmediği sürece arka taraftaki yazılımın ne olduğu Çinli yerel kullanıcı açısından çok fazla önemli midir? Çok fazla önemli olmayabilir. Çünkü dediğim gibi, yani zaten Harmony'nin vaatlerinden birisi de çok smooth, çok akıcı bir geçiş sağlayıp aynı zamanda çok emek, çok zahmet gerektirmeden de Android uygulamalarına destek sağlayabilecek bir zemin oluşturmaya çalışıyor. Yani Huawei'nin resmi açıklamaları her zaman bu yönde oldu. Dolayısıyla zaten muhtemelen Haziran ayı içerisinde bazı cihazların Harmony güncellemesi almaya başlayacağını göreceğiz. Şu an internette bazı performans kıyaslamaları, bazı beta cihazlarla ilgili videolar çıkmaya başladı ama tabii hani kullanılan betanın sürümü ve olgunluk seviyesinde düzeyde olduğu için bunu bilmiyoruz. O ayrı bir konu. Zamanla şekillenecektir. Ama dediğin gibi, yani Huawei'nin teknik olarak amacı, galiba yanlış hatırlamıyorsam, Kirin 710'dan itibaren sattığı tüm telefonları Harmony'ye geçirmek. Şimdi Huawei aynı zamanda Harmony ile çalışan televizyona sahip, Harmony ile çalışan saatleri var. Şimdi otomobil işine girdi. Harmony platformu ile otomobildeki bilgi eğlence sistemlerini, hatta otonom sistemleri de Harmony ile çalışacağın tarzında bir yaklaşım var. Bu açıdan büyük bir vizyon, yani büyük bir plan daha doğrusu, etkilerini görmek lazım. Benim merak ettiğim konulardan birisi şuydu: tamam, Harmony Kirin 710 ve sonraki cihazlarla çalışacak ama mesela Harmony eğer diğer markalarda buna geçecekse, yani Oppo, Vivo gibi marka geçecekse mesela Qualcomm'la çalışacak mı? Çünkü Kirin Huawei özel bir platformdu. Ortaya çıkan bilgiler gösteriyor ki halihazırda benim takip edebildiğim kadarıyla haberlerden zaten bir Snapdragon platform desteği var. Bu açıdan bakıldığı zaman eğer böyle bir geçiş olursa eğer donanım ve yazılım uyum anlamında çok zahmetli olmaz diye düşünüyorum. Tabii büyük bir dönüşüm dediğim gibi. Yani Huawei çok büyük bir ekosistem bakıldığı zaman. Bizim Kaan Arlı'yı da bilirsin. Çok uzun yıllar beraber çalıştık Huawei'de. Huawei Türkiye'de çalışıyor. O da geçtiğimiz günlerde tweet atmıştı bir tane. Hani hoşça kal Android tarzının mimarili bir tweeti vardı. Açıkçası sonuçlarını merak ediyorum. Çünkü ben şu kanaatteyim. Yani şu anda Android telefon dünyasında rüşvetini ispatlamış çok önemli bir platform. Yani Android telefonları hepimiz kullanıyoruz. Gerçekten rekabetçi, güçlü, ekosistemi geniş bir platform haline geldi. Ama Android gelecek vizyonu, şu anki haliyle gelecek vizyonu, tasvir edilen geleceğe çok uygun bir platform mu? Bunu tartışmak gerekiyor. Çünkü telefonda çok başarılı olan Android tablette başarılı olamadı. Telefonda çok başarılı olan Android saatte başarılı olamadı. Telefonda çok başarılı olan Android televizyonda başarılı olamadı. Bugün en çok satan televizyon Tizen'li. En çok satan saat Apple Watch, yani Watch OS işletim sistemini kullanıyor. En çok satan tablet de yine Apple'ın tableti. Yani Apple'ın yazılımını kullanıyor. En çok satan tablet olmak zorunda değil. Ama bugün örneğin Samsung Galaxy Tab S7 Plus, yani şu an Android dünyasındaki en premium tableti aldın diye.
Evet.
Yani kaç yazılım var? Yani, anlatabiliyor muyum? Yani,
evet evet. Yani tablete özel çok fazla bir entegrasyonla karşılaşamıyorsun. Yani Android yok. Bir telefonda görebileceğin şeylerin büyük versiyonları.
Yani bildiğin yok. Telefon optimize uygulama tablette çalışıyor. Yani ekrana bile ölçeklenmiyor çoğu bakıldığı zaman. Şimdi bu deneyim anlamında hoş değil. Şimdi bu Huawei ve Samsung gibi markaların şunu yaptığını biliyorum. Huawei'de EMUI Desktop diye bir mod var. Samsung'da da DeX var. Hı hı. Yani alışılagelmiş bir PC masaüstü arayüzünü tablete getirmeye çalışıyor ama getirse ne yazar? Çoklu pencere desteği, ekrana ölçeklenebilme, bunlar yine sorun. Şimdi bizim için markaların hiçbir önemi yok. Yani Apple da benim babamın şirketi değil, Samsung'da değil, Huawei'de değil, Google'da değil, Android'de değil. Ya bunların hepsi benim paramı almak için çabalıyor. Dolayısıyla ben akıllı bir kullanıcı, bilinci olan, farkında olan bir kullanıcı olarak bunların hepsini hesaba katmak zorundayım. Ben istiyorum ki Android daha rekabetçi olsun. Neden? Şu anda Apple'da şu rahatlık var. iPad'in rakibi yok.
Evet.
iPad'in rakibi yok. Apple bunu biliyor. Takdir ettiğim bir yönü var. Rakibi olmayan bir ürün olmasına rağmen işte yeni iPad Pro'da çok acayip yenilikler getirdi. M1 işlemci, Thunderbolt vesaire.
Rehavete çok kapılmıyor. Güzel. Hiçbir şekilde rehavete kapılmıyor yani.
Yok, çünkü şöyle, Apple artık rekabette önde olduğunu biliyor. Yani kendi hayal ettiği o ekosistemi kurmak için çabalıyor. Yani rekabette makası biraz daha açayım diye değil. Artık çünkü o makasın kolay kolay kapanmayacağını biliyor. Ama o rehavetin verdiği bir sonuç var. Nedir o? Bugün iPad Pro'yu, yeni nesil iPad Pro'yu Apple.com.tr'ye girip bakarsan kalemiyle, klavyesiyle en yüksek konfigürasyonu almak istersen 29 bin liraya. Tamam, küçük. Türkiye'de de kur yüksek, doğru. Tamam, vergiler var, doğru. Bunların hepsine eyvallah ama sonucunda 28.500, 29 bin lira 12.9 inç M1 işlemcili iPad Pro. Aynı paraya ne var biliyor musun? Yine M1 işlemcili iMac var.
Evet.
O da yani aynı fiyatı, o da 28-29 bin lira. Dolayısıyla rekabet olmadığı zaman teknolojik gelişim gelse bile beraberinde o konfor alanının gelmiş olduğu fiyat tablosu ortaya çıkıyor. Bu bağlamda Android'de böyle bir durum var. Yani Android'in de çünkü geleceğe dönük olarak artık pek çok firmanın hayal ettiği konsept şu. Adamın televizyonu saatiyle, tabletiyle, arabasıyla, fırınıyla, buzdolabıyla, bulaşık makinesiyle konuşabilsin. Ama şimdi Android buzdolabındaki 128 megabaytlık sistemle, tamam, sonuçta bir buzdolabında bu entegrasyonu yaparken telefondaki birebir yapıyı alıp koymuyorsun. Eyvallah ama daha esnek olması gerektiği ortada.
Evet.
Zaten arka tarafa bakıldığı zaman yani Android'in üzerinde yükselen Linux da aslında bu ihtiyaçlar için, tamam, sonucunda sürekli güncelliğine çekirdekli yenilikler ekliyor vesaire ama şu an pek çok firmanın merkezinde mikro kernel dediğimiz daha hafif, tamam, duruma, tabii ki mikro kernel'da kendine göre bazı dezavantajları var ama daha esnek bir yapıyı devrediyor. Zaten Google'da da Fuchsia diye bir işletim sistemi var. Hı hı. Kimileri Android'in belki 5 yıl sonra Android'in yerini alacak diyor. Bunu bilmiyoruz ama sonucunda Google'da mesela tost makinesine koymak için Fuchsia'yı geliştiriyor şu anda. İşte o açıdan Harmony'nin yapacağı şeyler önemli. Eğer başarılı olabilirse bu yani Google'ın Android ile ilgili planlarını da şekillendirir diye düşünüyorum.
Vallahi şu anda bir haber de aslında şu anda aklıma geldi, özellikle bahsetmek isterim. Yeni Android, büyük Android sürümünde Instagram başarımıyla alakalı bazı geliştirmelere gideceğini söylüyor mesela Android. Tabii onun iki aşaması var. Bir işte bu telefonlardan çıkan fotoğraf ve videoların boyutuyla alakalı, bunların sıkıştırılmasıyla alakalı bir çalışma yapılması gerekiyor. İki, Instagram'ın kamera uygulamasına erişmesiyle alakalı bazı şeylerin çözülmesi gerekiyor. Orada diyeceğim şu, Android daha telefonda bazı çözmesi gereken temel sorunlarla mücadele ediyorken, Huawei'nin bütün bir ekosistemi yapılandırmaya çalışması, ben takdire şayan buluyorum arkadaşları ya.
Ya sonuçta dediğim gibi, yani bir tarafta bir firma var, tek başına bu değişimi yapacağım diyor. Ya sonuçlarına bakmak lazım. Ama yani sonuçta ben bunu çok sık anlatmam. Huawei Harmony ile ilgili yaptığı etkinliklerde söylediği şeylerin %90'ını bile yaptı. Zaten çok büyük bir dönüşüm anlamına geliyor evet. Bu. Zaten dediğim gibi sektör için 5G'den bahsediyoruz. 6G'nin adımları, yani Huawei geçtiğimiz günlerde 6G ile ilgili ilk patentini aldığını açıkladı mesela. Dolayısıyla yani pek çok cihazın bağlantılı olacağı bir dünyadan bahsediyoruz. Yani çok afaki bir örnek. Aklıma geldi söylüyorum ama belki odasında yatan çocuğunun, bebeğinin biberonundaki sütün sıcaklığını bile oturduğun yerden, tamam yani şu anda buna benzer sensörlü cihazlar, kutular, biberonlar var belki ama bunların birbiriyle daha uyumlu çalışabileceği, yani o biberonun sıcaklığı ya da çocuğun odasındaki nem ölçerin verisini televizyonda, mesela televizyonda Netflix izlerken sağda küçük bir ekranda görebiliyor olman lazım. Yani çünkü artık dünya böyle bir istikamette gidiyor. Ya da çamaşır makinesinin bittiğini ya da fırındaki yemeğin olduğunu televizyonda görebiliyor olman lazım. Veya arabanda giderken buzdolabına bağlanıp işte patatesin ne kadar kaldığını ya domatesin ne kadar kaldığını, sütün ne kadar kaldığını görebiliyor olman lazım.
Evet.
5G bağlantı anlamında, 5G sonrası bağlantı anlamında bize bu esnekliği veriyor. Ama cihazların birbiriyle konuşma tarafında şu an bir esneklik var, sıkıntı var. Dolayısıyla bunlar açısından Harmony'nin atacağı her adım, elde edeceği her başarı, rakip olan platformların da bu yöne girmesi anlamında bir motivasyon kaynağı olabilir.
Harmony OS'in 5G ölçeğindeki projeksiyonu ve yani ele aldığı şeyler en azından umut veriyor. Arkadaşlar, Snapdragon 895'li bir telefona gelelim. Snapdragon 895 ne ki? 888'i daha belki de çoğu telefonda göremedik diyebilirsiniz ama şöyle bir bilgi çıktı ortaya. İlk Snapdragon 895'li telefon Xiaomi Mi 12 olacak şeklinde bir haber çıktı. Yonga 4 nanometre mimariyle olacak arkadaşlar. TSMC üretecek ve TSMC'nin 2022'de 4 nanometrede büyük çapta üretime hazır olması bu konudaki en önemli ölçütlerden biri açıkçası. İçerisinde Qualcomm'un X65 5G modemi ile beraber gelmesi, 10 GB bir saniye desteklemesi gibi bazı etkileyici özelliklerinin yanı sıra benim daha çok önemsediğim PowerSave 2.0 özelliği. Bu da 5G bağlantıdaki enerji tüketimini düşürecek şeklinde bilgi geçilmiş. Burada hani misal veriyorum, son iPhone'lara baktığınızda 5G hücresel veri üzerinden hücresel veriyi kullanırken 5G'yi kullandığınızda bir önceki nesli 4.5G bizim ülkemizde diyelim. Kullandığınızda aradaki güç tüketimi farkı telefonun batarya başarımını çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Dolayısıyla enerji tarafındaki tasarruf meselesi Snapdragon 895'i benim gözümde daha önemli kıldı. Orada şöyle bir şey var. Yine bir kısmınızın ve bir takım kullanıcıların bana özellikle de yazdığı konulardan bir tanesi. Snapdragon 888'de bir ısınma olayı var. Özellikle dedim, Mi 11'de bunun videosu da çok YouTube'da sağda solda görmüşsünüzdür. Ve ufak tefek bir araştırmayı hemen bulabilirsiniz arkadaşlar. Mi 11 sentetik testler yapılırken, 3D Mark'ın testi yapılırken belli bir süreden sonra overheat deyip, yani çok ısındım, beni artık durdur, bırak bu işi, beni daha fazla yorma dediği anlara düşebiliyor. Bunun videosunu da şu anda zaten arkadaşlar umarım Onurhan yansıtıyor sizlere. Böyle sıkıntılar var ama bir yandan da 4 nanometre mimari, Snapdragon 895 ve PowerSave 2.0 özelliği benim hoşuma gitti ve genel olarak Xiaomi Mi 12'ye baktığımızda etkileyici birkaç özellikle daha geliyor. LTPO ekran. Biz bunu Note 20 Ultra'da mesela geçtiğimiz sene görmüştük. Sonrasında ise S21 Ultra ile beraber gördük. Ve devamındaki birçok telefonda geleceğini tahmin ediyoruz. iPhone 12S diye bir aile gelirse tabii ki 13 mi olacak, S mi olacak? Hala orada bilmiyorum, kimse herhangi bir karara bağlanabilmiş mi veya hani şu olacak şeklinde diyebilmiş mi? Benim en azından bilgim yok ama LTPO ekranla, yüksek tazeleme hızlı ekranda da tasarruf sağlayan bu ekranla beraber gelmesi de bekleniyor bu telefonun. Abi Snapdragon 895 4 nanometre. Neler düşünüyorsun?
Şöyle tabii yani şey kısmı biraz da çok magazinsel oluyor. Bunu ilk defa kim kullanacak? İşte Xiaomi ilk defa duyuracak vesaire tarzında. Yani şu anda Android dünyasında tabii Huawei'in pozisyonu itibariyle yani en büyük markalara bakıldığı zaman, telefon dünyasındaki en büyüklere bakıldığı zaman hatta öyle söyleyelim. Yani geçen hafta bu yılın ilk çeyreği itibariyle Ocak, Şubat, Mart döneminde dünyada en çok sevkiyat yapan markaların sıralaması açıklandı Canalys araştırma şirketi tarafından ve Avrupa'ya bakıldığı zaman, çünkü bizim bölgeye bakıldığı zaman en büyük ikinci marka olmuş Xiaomi ilk defa Apple'ı geride bırakarak Avrupa'da. Hı hı. Bu anlamda bakıldığı zaman Samsung'dan sonra ikinci marka. Zaten Samsung'da ağırlıklı olarak kendi işlemcisini kullandığı için Qualcomm adına en büyük markaya dönüşüyor. Teknik olarak da Qualcomm'da hem daha köklü bir ilişkisi olduğu için, çünkü zamanında Qualcomm aynı zamanda Xiaomi'nin yatırımcılarından bir tanesiydi. Yani Xiaomi kurulduktan bir yıl sonra melek yatırımcı olarak şirkete güvenen ve yatırım yapan şirketlerden bir tanesi de Qualcomm'un yatırım şirketi olan Qualcomm Investment'ı, ki 2017 ya da 2018'de yatırımdan çıkmışlar, o ayrı konu, ama yani sonucu iki şirket arasında böyle bir sinerji ve bağ var. Dolayısıyla Qualcomm'un duyuracağı yeni bir işlemciyi ilk kim duyurur diye bir bahse girsek, benim aklımdan her zaman ilk çıkacak marka Xiaomi olur teknik olarak. Ve bu anlamda zaten Snapdragon 888'e bakıldığı zaman da işte ilk duyuran Xiaomi oldu. İlk piyasayı süren de Xiaomi oldu. Bugün işte geçmiş hafta itibariyle Mi 11 Türkiye'de satılmaya başlandı. Snapdragon 888'i de resmi olarak Türkiye'ye gelen ilk cihaz oldu. Snapdragon'un bir sonraki jenerasyona tabii isim ne olur? Bunu öngörmesi zor, kolay değil. Snapdragon 888'den, çünkü 865, 65 Plus derken 888 geldi. Tabii bu isimler tercih edilirken bazen kültürel anlamda 888'de, çünkü Çin tarafında şans getirdiğine dair bir takım şeyler de var. Yani hani uyandırdığı izlenim, hissiyatlar da var. Sonra 895 mi olur, 900 mü olur, 1000'e mi geçerler? Bunu bilmiyorum, ama şimdi nasıl ki Nvidia ve AMD arasında ekran kartlarının isimlendirmede bazen büyük küçük yarışı oluyor. Çünkü
evet,
sayısı anlamda büyük görünen, teknolojiye biraz daha uzak olan kimi kullanıcılar açısından biraz daha öndeymiş gibi hissedilebiliyor. Yani algı, anlayış öyle olabiliyor. Cep telefonu tarafında tabii ki belirleyen faktörler daha farklı, ama şimdi MediaTek'te Dimensity 1200 var. Tabii ki hani telefon alıp bu telefonun işlemcilerini kıyaslayıp bu yanlış algıyla rakamlara bakacak olan kullanıcı sayısı dünyada çok azdır, ayrı konu, ama evet, böyle bir pazarlama ekipleri her zaman en küçük riski bile hesaplamak zorundalar. Şimdi TSMC tarafında şu an zaten 5 nanometreyi kullanıyorlar. Snapdragon 888 keza öyle. Samsung tarafına bakıldığı zaman keza öyle. Apple yine 5 nanometre, ki zaten Apple 5 nanometrede önce olmuştu.
Evet.
Bir sonraki aşamada 4 nanometre mi olur? 4 nanometre olacaksa bu 4 nanometre 5 nanometrenin biraz daha revize hali mi olur? Çünkü mesela şimdi TSMC'de 6 nanometre de var, ama aslında 7 nanometrenin plus plus versiyonu gibi. Ticari olarak 6 nanometre diye isimlendirmeye uygun görmüşler. Kaldı ki bu 10 nanometre, 7 nanometre, 5 nanometre dediğimiz bir nevi ölçü birimi olarak kullandığımız bu değer de, bu metrik de esasında sayısı anlamda herkesi aynı oranda etkileyen metrik değil. Yani Intel'in dediği 10 nanometre ile TSMC'nin dediği 10 nanometre aynı şeyler değil.
Evet.
Çünkü çok uzun süre boyunca transistörler planlar oluyor. Yani düzlemsel üretiliyordu, ama 10 yıldır 3 boyutlu bir yapısal üretim şekline sahipler. Yani Intel'in 10 nanometre, burada transistör yoğunluğuna bakmak gerekiyor, birim alanına ne kadar transistör sığdırılabildiğine. Intel'in mesela 10 nanometresi, TSMC'nin 7 nanometresi ile aslında çok birbirlerine yakınlar, uzak değiller. İsim olarak dediğim gibi, yani belki 5 nanometrenin farklı ismi olur, belki 4 nanometre olarak çıkar, o ayrı konu, ama 3 nanometrede ciddi bir emek var, 4 nanometre bir arayın olarak 5'in iyileştirilmesi gibi olur. Isınma konusuna gelince, şimdi Snapdragon 888'li telefonlarda bu Thermatronic olayı sık sık gündeme geliyor. Bu konuda tartışmalar var internet ortamında. Ben henüz kullanma şansı yakalamadığım için kendi kişisel deneyimlerimi paylaşabilecek durumda değilim. Ama böyle bir durumun olmasının temel sebebi şu: ilk defa Snapdragon 888 ile birlikte ARM'ın da ilk defa geliştirdiği X1 adında ultra yüksek performanslı bir çekirdek daha var.
Aynen.
Onu kontrol etmesi ve yönetmesi çok zor. Temel sorun da aslında ondan kaynaklanıyor. Muhtemelen bir sonraki jenerasyonda bu düzelecektir. Çünkü esasında çok Türkiye'de konuşulmadı, ama şöyle bir değişim başladı. Şu anda bizim Snapdragon 888, Huawei Kirin 9000, işte Apple'ın sahip olduğu işlemciler, MediaTek işlemciler, aklına hangi işlemci gelirse gelsin, bunların hepsi şu ARM tabanlı diyoruz. İşte ARM Cortex A78 diyorsun, X1 diyorsun, A55 diyorsun vesaire vesaire. Bunlar aslında çekirdek tasarımlar. Yani A78 dedim bildiğim çekirdek. Yani AMD'nin Ryzen ailesindeki çekirdek gibi düşün. Bunların üzerinde aslında koştuğu asıl mimari komut seti mimarisi ARM'ın V8 jenerasyonu. V8.2'de olmamız gerekiyor sanırım. Ama mesela ARM V9'u duyurdu geçtiğimiz haftalarda. Yani 2022'nin işlemcileri daha radikal bir komut seti mimari güncellemesiyle gelecekler. Muhtemelen o mimariyi kullanan bir X2 çekirdeği de olur. Daha optimize, tasarrufun daha ön plana çıktığı. Bu bağlamda bir sonraki Snapdragon işlemci geriye dönük olarak bunları düzeltir. Yani mevcut hataları düzeltir diye düşünüyorum. Onun dışında tabii ki daha hızlı modemle gelmesi önemli. Ama sonucunda bunlar gelişse bile performans arttığı zaman, modemin hızı ve yetenekleri arttığı zaman içerideki ısınma stresi de yükseliyor.
Aynen.
Yani bir şekilde firmaların bunu da çözmesi lazım. Şimdi tamam, Snapdragon 1000 geldi diyelim. Çok hızlı, harika. Hani konsol seviyesine grafiği geç, PlayStation 5 seviyesine grafiği var diyelim. Tamam da yani sen onu 8-9 milimetrelik bir gövdenin içerisine sığdıracaksın.
Evet.
Onun soğuması lazım orada. Bunlara karşı da artık yeni bir materyal mi kullanılır? Soğutma konusunda farklı çözümler mi bulunur bilmiyorum ama telefonların bu tür trolling sorunları yaşamasının temel sebeplerinden birisi de bu. Üretici belki, çip üreticisi belki mümkün olduğu kadar önlemini alıyor ama telefon üreticisi çip aldıktan sonra kendi aralarında performansın dışında estetik kaygısı, estetik yarışı olduğu için ben diyor flagship, amiral gemisi sınıfındaki en ince telefon ben diyor. Tamam çok güzel ama alıyorsun telefonu oynarken ısınıyor. Yani dolayısıyla yani ona bakmak lazım ayrıca.
Evet evet.
Ama yani, Xiaomi zaten yani Qualcomm tarafında ilk derin markası.
Ya benim şey hep aklımdadır. HTC'nin Tegra'lı bir telefonu vardı. Tegra Young
VSX telefonu. HTC One X.
Ateş alan bir telefondu. O benim bildiğim kadarıyla tutamayacağı sıcaklıklara ulaşabilen bir telefondu. O yüzden yani güç, soğutma, dengeyi yakalayamadığın zaman elinde bir ateş topu oluyor. Ateş topuna kimsenin ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.
Yani sonucunda ne kadar performanslı olduğu önemli ama performansını ne kadar sürdürebildiği daha önemli. Sen evet. Dünyanın en güçlü işlemcisine sahip olursun. Hangi ürün grubu olursa olsun, telefon da olabilir, tablet, bilgisayar, hangisi olursa olsun hiç önemli değil. Sonucunda bu ısındığı zaman elektroniğin temel mantığıdır bu yani. Eğer doğru tasarlanmışsa eğer ısınma riskine karşı kendisini soğutabilmek, serinleyebilmek, yani ısınma yalvalı bir takım riskleri ekart edebilmek adına frekansını düşürüyor. Çalışma temposundan kısıyor, soğumaya başlıyor. Dolayısıyla yani hani kontrolsüz güç güç değildir diye bir söylem var ya, biraz da ona dönüyor bir yerden sonra. Yani Nvidia konusunda da haklısın. Tegra tarafında zaten onlardan son denemeleriydi. Ondan sonra evet, evet. Tegra'yı mobil cihaz olarak sadece Shield adını verdikleri oyun, mobil oyun konsolunu, portatif oyun konsolunda yapmaya devam ettiler bir süre daha. Şimdi tabii Nintendo'da aslında ondan devşirelim. Switch'te belki yani onun mirası olarak bir şeyler var denilebilir. Ama Nvidia baktı ki hem orada bir sorun var hem de rekabetçi olabilmek için daha fazla yatırım yapılması ve müşteri kazanması gerekiyor. Sen Tegra'yla, ya Tegra senin küçük bir işindi mesela. Senin Tegra'yla Samsung'u kazanabilmen için onu anlayışın olarak görmen ve Samsung'da ciddi bir ticari anlaşmaya girmen gerekiyor ki orada mesela Qualcomm'da var.
Evet, evet, evet.
Dolayısıyla onlar sonra o projeyi aldılar, telefon işten çıkıp tamamıyla otomotiv odaklı bir kıvama getirdiler. Ama dediğim gibi yani sonuçta Nvidia, AMD, o bu hiç önemli değil. Burada önemli olan konu bence performansı sürdürülebilir olması. Şimdi mesela bakalım Samsung'da şimdi Samsung Exynos yani S21 Ultra'daki Exynos 2100'de Samsung'un ya S21 Ultra Samsung'un son 3-4 yılda yaptığı hani en iyi telefon benim evet. kanaatimde. Çünkü kamera sistemi gerçekten tamam kamera ile ilgili her kriterde en iyi kamera mı değil. Ama kullanım esnekliği, sana sunduğu seçenekler, yapabildikleri kabiliyetleri vesaire derken gerçekten iyi bir kamera sistemine sahip. Exynos 2100 de dengeliğe yakın bir platform ama Samsung'un S21 Ultra öncesinde, 2 ay öncesinde başlattığı Exynos is back, Exynos will be back gibi yani böyle hani geri dönüyoruz, hazırlanın, ortalığı dağıtacağız minvalindeki o algıyla uyan bir platformda değil. Yani Snapdragon 888'in yanında bir basamak geride kalan bir platform topyekun bakıldığı zaman. Geride kalıyor, anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum da var. Yani orada şöyle bir durum var. Üstelik geride kalma sebeplerine bakıldığı zaman da şöyle bir faktör ortaya çıkıyor. Snapdragon 888'de de X1 çekirdeği var. Bunda da var. Çekirdek konfigürasyonu, kümelenmeleri de çok benzer. Hatta Samsung'un frekans anlamında agresif olduğu yerler de var. Ama yine geride kalıyor. Yani sonucunda doğru yönetemezsen, doğru voltaj planını bulamazsan, ısınmaya karşı işlemcinin ABC planlarını doğru entegre edemezsen Sonuçta geride kalıyorsun yani. Böyle bir realite var.
En nihayetinde günlük kullanımda bile hafif hafif ya bu telefon ısındı mı ya? Niye bu telefon ısınıyor diyebileceğin yongalar ortaya çıkmış oluyor, zuhur etmiş oluyor. Bu hoş
bir şey değil. Ya şöyle söyleyeyim sana. Yani iPhone 12 mini gerçekten çok güzel bir telefon. Yani benim adıma benim sevdiğim bir telefon oldu. Çünkü küçücük bir cihaz. Evet, çok evet. Güçlü. Tamam mı? Ya bence pil ömrü biraz daha iyi olabilir. Ayrı konu. Ama daha önemli olan konu şu. Şimdi Apple bütün ürün gamında aynı işlemciyi kullanıyor. iPhone 12 mini de A14 Bionic işlemcisi var. Ya telefonun ısındığını hissediyorsun yani.
Evet evet. Ben
telefonun ısındığını hissediyorsun.
Mini'yi özellikle kullandım. Dışarıda kullandım. Batarya süresini ölçümleyeyim diye bir arkadaşımla, satın alan bir arkadaşımla dedim ki ben bunun kutusunu ben açayım, ben kullanayım. Bakalım ne olacak. Çünkü benim bir an aklımda şöyle bir fikir canlandı ki ya bu aslında hemen hemen tüm donanımsal özellikleri paylaşan bataryası ekranı küçük bir model. Küçük telefonları da seviyorum. Tek elimle bir telefonu kontrol edebiliyor olmanın keyfi, hazzı çok daha iyi. Çünkü şu devasa 6.7 inçlik bir Ultra 5G'yi kontrol ederken toplu taşımada, özellikle o toplu taşımayı aktif bir şekilde kullanabildiğim zamanlar tabii ki, zorlanıyorsunuz ve yoruluyorsunuz. Yani 230 gram civarlarında bir telefon, büyük bir telefon. Deneyim dedim iPhone 2 mini'yi. Telefon güneş altında maksimum ekran parlaklığına çıktığı için bir oradan ısınıyor. İki, oyun oynamaya kalktığınızda çok çok kısa bir süre içerisinde bakıyorsunuz ki ekran ışığı kısılmış. Yani belki performanstan düştüğünü hissettirmiyor size ama ekran ışığı hemen çok minimal düzeylere çekiliyor telefon tarafından zarar görmesin diye.
Yani tabii bakıldığı zaman sonucunda yani bir çipi böylesine farklı form faktörlere sığdırmak, hepsinde aynı performansı da aynı deneyimi sunması hedefi çok kolay bir hedef değil. Yani bir tarafta iPhone 12 Pro Max var, devasa bir telefon. Ama bir tarafta da iPhone 12 mini var, küçücük bir telefon. Ama içine aynı çipi koyuyorsun ve aynı çipi koyduğunca kullanıcı tarafındaki beklentileri de teknik anlamda iyi bir destekle doğru yönetmen gerekiyor. Ama sonuçta tabii iPhone 12 mini ısınan bir telefon olmasına rağmen benim gerçekten beğendiğim, kimlerin aksine de gerçekten keyif aldığım bir telefon oldu. Evet, tabii ekranın boyutuna bağlı olarak, senin de ellerinin, parmaklarının büyüklüğüne bağlı olarak herkese evet. Yani herkese aynı kullanım keyfini sunmayabilir. Çünkü ekran küçük olduğu için standart klavye dizilimi ve harflerin büyüklüğü de mesela ona göre dizayn edilmiş durumda. Ama yani teknik olarak bakıldığı zaman bu dediklerimiz yaşanıyor açıkçası.
Yok, genel olarak çok tatlı telefon ya. Ama bu tatlı telefonu geçelim. Son başlığımıza gelelim. Galaxy Z Flip 3 arkadaşlar, 5G sonunda takısı var. Samsung bu 5G takısına taktı. Sayın bir Ultra 5G, şu bilmem ne 5G. Yine bir 5G telefon. $1000'ın altında gelebilir iddiası var arkadaşlar. Ve bir takım görseller ortaya çıktı. Max Jambor adlı bir arkadaş, bu arkadaş böyle sızıntıları paylaşıyor. Bir Twitter kullanıcısı buluyor. Hwang GMH01 diye bir kullanıcı. O elinde birkaç tane bilgiyi paylaşmış, sızdırmış. Max Jambor da bunu daha genele yaymış diyebiliriz. $990'dan $1200 arasına kadar bir fiyatlandırma olabilir şeklinde demiş. Bunu gerçi çoğu kişi tahmin edebilir son gelişmeler, katlanabilir ekranlar tarafındaki gelişmeler itibariyle, ama böyle bir bilgi sonrasında hemen aklımızda şu canlandı ki acaba Temmuz ayındaki Unpacked etkinliğinde biz bu telefonu görebilir miyiz? Çünkü şöyle bir cihaza bakıyorsunuz. 7 tane renk seçeneği ile beraber geliyor. İşte Google Pixel telefonlarda gördüğümüz şu çift tonlu renklendirme, daha doğrusu gövdeyi cici hale getirme tekniğini kullanmışlar benim deyişimde en azından. Çok güzel görünüyor dışarıdan ve hani donanımlarına baktığınızda Snapdragon 888, 6.7 inçlik ekran, 120 Hz bir ekran kendisi. Ama arkasını çevirdiğinizde katlanabilir yapının büyüsü sizde ne kadar hani ne kadar büyülü bilemem, ama arkasını çevirdiğinizde bir tane ekran görüyoruz. Aynı Mi 11 Ultra'da da olduğu gibi bir ekran var. Tam teşekküllü bir ekran bu. Bayağı renkli menkli, öyle sadece bildirimleri gösterebilecek siyah beyaz bir şey değil. 1.4 inç boyutunda renkli bir ekran. Yani sanki Xiaomi telefonların arkasındaki ekran trendinin öncüsü mü olacak acaba ya? Bu bir şey mi? Nasıl diyeyim? Bir pioneer dediğimiz olayın kendisi haline mi gelecek acaba? Bilemiyorum ama burada da bu ekranı gördüm. Bana çok cici göründü telefon abi. Sen ne düşünüyorsun? Ben katlanabilir telefonlara öyle çok çok hani dışarıdan bakıp şey diyorum. Aa, ne kadar güzel bir telefon. İşte aslında kullanılır falan ama o kadar param olsa asla almam. Yani o ekrandaki kat izini gördükten sonra. Ama Bilmiyorum, çok tatlı geldi bana. Sen neler düşünüyorsun?
Şöyle ya, estetik olarak bakıldığı zaman yani bu görüntülerdeki cihaz gerçekten fena görünmüyor. Onu sana söyleyebilirim. Ama onun dışında burada bence önemli olan hangi fiyat seviyesinde oturacağı konusu. Çünkü sonucunda Samsung içinde, Samsung'un söylemlerine bakıldığı zaman onlar geleceği katlanabilir konsepte görüyorlar. Bu bağlamda eğer gelecek katlanabilir konsept olacaksa bunun tabii ki erişilebilir fiyatlarla kullanıcılara ulaşması gerekiyor.
Kesinlikle.
Evet, yani her yeni teknolojide olduğu gibi teknolojinin öne çıkan ilk temsilcileri genelde yüksek maliyetli oluyor. Çünkü arka taraftaki Ar-Ge sonucunda ilk etapta yolsu elektrik olarak geri dönüyor tahmin edersin ki. Ama bu teknolojinin gerçekten kabul görebilmesi için yani sonucunda çünkü Z Fold serisine bakıldığında genelde $1,500 ve üstü telefonlardan bahsediyoruz. Hatta Xiaomi'nin de duyurduğu Fold modeli katlanabilir telefonla şu sıra $1,500 seviyesinden aslında duyurulmuştu. Biraz daha üstü de olabilir. Bu açıdan, taşıdığı misyon açısından bence bu cihaz önemli. Eğer dediğin gibi $1,000'ın altını adresleyebilirse, yani orada çıkabilirse, katlanabilir telefonlar daha geniş kitleler tarafından kabul edilebilir. Ki şu konuda önemli, Samsung kendisi panel ürettiği için aslında her yeni jenerasyonda bu katlama izinin kaybolması ya da ona çözüm, onu daha anlaşılabilir seviyelere çekebilmek adına da bunu dünyada yapabilecek nadir firmalardan birisi Samsung. Çünkü bu konuya kafa yoran Samsung var, işte Boya var, bir iki tane daha firma var. Bu firmaların her yeni jenerasyonda buradaki gelişimi görebilmek, anlayabilmek adına bence son derece önemli. Dediğim gibi yani benim şu aşamada herhangi bir katlanabilir telefona bakışım, sahip olduğu tasarım ya da bulunduğu üzerinde bulunduğu özelliklerden ziyade her yeni modelde şu beklentim var. Acaba daha erişilebilir yapacak mı, hı hı, yapmayacak mı? Benim şimdiye kadar gördüğüm teknik anlamdaki en güzel katlanabilir telefon Huawei Mate XE modeliydi. Mate X serisi katlanabilir telefonlarıydı. Şimdi son jenerasyonu Türkiye'ye numune olarak satışın olmasa ve numune olarak gelir mi bilmiyorum. Bir tanesini bir kurcalamak isterim açıkçası. Çünkü öncekini beğenmişim. Şimdi yenisi estetik olarak biraz daha güzel duruyor. Tabii bu tür telefonlarda şu tartışmada devam ediyor. Telefon içe doğru mu katlanmalı, dışa doğru mu katlanmalı?
Aynen, aynen, aynen.
Şimdi Huawei tarafında önceki modeller dışa doğru katlanıyordu. Yani katladığın zaman da ekranlar dışarıdaydı. Bunun handikapı cihazı daha kırılgan yapması, darbe dışarıdaki müdahaleye karşı daha açık hale getirmesi. Avantajı ise daha ütopik göstermesi. Çünkü masa üzerine bir şey koyuyorsun, önünde arkasında ekran var ve evet, daha evet, evet, göze hoş geliyor. Şahsen benim de hoşuma giden bu. Ama telefonun üzerinde, telefonun taşıdığı zarar riskinde farkındayım. Yani risk faktöründe farkındayım. Huawei'in son modeli genel tasarım dil olarak Samsung anlayışına doğru kaydı. İçe doğru katlanıyor ama arkasında bir ekran daha var. Onu bence de Samsung'dan biraz daha iyi yapmışlar ama Samsung'un kullandığı bir dildi bu yani. İçe doğru katlamak ve arkada ikinci bir ekran koymak. İlk Fold'da küçük saçma bir ekran kullanmışlardı ama son model daha mantıklı bir noktaya geldi. Bunlar önemli. Yani birincisi fiyatlandırma, maliyetler. İkincisi de herkesin, sektörün ve endüstrinin üretilebilirlik ya da uygulanabilirlik anlamında kabul gösterebileceği yeni neler getiriyor. Çünkü yeni bir konsept olduğu için bu. Tasarımın üretimle ne oranda entegre olduğu ve uyumlu olduğu önemli. Çünkü sen de biliyorsun ki bir yeni ürünün ya da konseptin yaygınlaşabilmesi için, geniş kitlelerce kabul görebilmesi için aslında bunun yani fason üretim yapan fabrikalarda bile üretilebilir hale gelmesi gerekiyor ki farklı seçenekler olabilsin. Yani şimdi bugün herhangi bir telefonu Çin'deki pek çok fabrika üretebilirdi ama katlanabilir telefonlar üretim anlamında hatta kalma süresi daha uzun, daha karmaşık ve kompleks cihazlar olduğu için bunlara bakmak gerekiyor ama görüntüler itibariyle bu cihazda güzel olmuş yani açıkçası.
Ya sırf zaten menteşe tasarımı birkaç nesil telefonların hani evrimleştirmesi gereken bir konu oldu. Geliştirmesi gereken bir konu oldu. İşte şu menteşenin açısı birazcık daha geniş. İşte telefon tam katlandığında arada bir boşluk kalıyor. Bir kısmında kalmıyor. İşte arasına toz girdi çıktı olayı. Bunun için bile bu belli başlı büyük markalar çok uzun zaman geliştirmesine vakit harcadılar. Şimdi Galaxy Z Flip 3'e baktığımda da bir öncekisinin tasarımını aslında benimseyip devam ettiren, geliştiren bir şey. Yani hadi bakalım telefonu yeniden keşfediyoruz. Daha doğrusu katlanabilir telefonu yeniden keşfediyoruz şeklinde değil. Üzerine bir geliştirmeyle beraber. Çünkü bir önceki telefonda da aynı şekilde arkada bir ekran vardı ama küçük. çıktı. Şimdi neydi? Koskocaman bir ekran. İşte hafif bir kamera çıkıntısı vardı. Dediler belli ki bunu demişler ki hadi bakalım sıfırlayalım. Arkadaki yüzeyli bir haline getirelim. Tasarımsal açıdan bu telefonu daha cici yapalım. Bir yandan da $1,000 altına çekebilirse artık normal bir kullanıcı bu telefonları uzaktan çok güzel bir konsept aslında. Hani kullanılır vesaire demekten öte artık alabilirim sanki. Seçeneklerimin arasına koyabilirim noktasına getirmesi. Yani senin de dediğin gibi çok çok daha önemli. Yani seçenek olarak ben şu noktada artık bu telefonla beraber seçenek olarak görüyorum gibi ya.
Tabii orada şöyle bir kırılma da var. Son olarak onu söyleyeyim. Yani katlanabilir konseptinde henüz tam olarak büyük çerçevede çizilmiş değil. Şundan dolayı kimi görüşe göre telefon yine büyük olmalı, açıldığında tablete dönüşmeli. Hı hı. Kimi düşünceye göre de mevcut olan büyük telefonlar katlanıp kredi kartı boyutuna gelmeli. Yani o boyutlara girelim. Cüzdan boyutuna olmalı daha doğrusu. Çünkü yani şöyle bir tartışma var. Yeni bir iPhone yine büyük olsun ama açıldığı zaman iPad mini gibi mi olsun? Ya da iPhone 12 Pro Max katlansın ve küçük bir telefona mı dönüşsün? Yani belki orijinal iPhone, ilk 2007'de çıkan iPhone boyutlarına mı gelsin? Bu konu tabii kullanıcıları bu konu konsolide etmek zor. Kimisi daha büyük ekran yani hem tablet hem de telefon gibi kullanacağı hibrit cihazları isteyebilir. Kimisi daha küçük olmasını isteyebilir. Şimdi taşınabilirlik anlamında mevcut telefonları işte 6.8 inçlik bir telefonu küçültüp minicik bir hale getirmek daha mantıklı olabilir mobilite anlamında. Ama tek cihazı all-in-one yani hepsi bir arada kullanım ya da deneyim sağlayabilmek açısından da 6.8 inçi açtığında 8-9 inçe döndürebilmek de tercih sebebi olabilir. Yani çok fazla büyük telefon kullandığımız için ben sanki büyük küçültmek daha iyi olabilir mi düşüncesindeyim.
Bana,
ama
bana da öyle tabii, geliyor abi ya. Yani lafını biliyorum kusura bakma. Ben şey işte 6.7 inçlik 6.8 inçlik telefonlara gittik artık. Bu telefonların kontrolü ağırlığı her şeyi elin kontrolünden çıkar noktaya geldi. Hani bunu küçültmek belki de Apple'ın da işte mini serisini çıkarmasıyla beraber bir özlemin ben hani oluşmasıyla bu talebe bağlı olarak zaten iPhone ailesinde de artık minisinin olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla büyük küçültmek sanki çok daha fazla insanın işine yarar, çok daha fazla insanın özlemini çektiği bir şeymiş gibi geliyor.
Yani şöyle bir durum var. Bir taraftan da hani tablete dönüşmesi de tek yani iki cihaz taşımak zorunda kalmıyorsun. Böyle bir durum da var. Ama sonucunda şöyle bir durum da var. Bu en nihayetinde tablete dönüşen cihaz bile belki çok kullanıcı çoğunlukla telefon olarak kullanacak.
Evet.
Hal böyle olduğu zaman yani sen buna tablet özelliği kazandırdığın zaman açıldığında daha büyük ekran olduğu zaman pille ilgili sıkıntılar da artmaya başlayacak. Sen çünkü aynı zamanda telefon olabilen bir cihaz dizayn ediyorsa ağırlığını da mümkün mertebe kabul edilebilir sınırlarda tutman gerekiyor. Ama o sınırlarda tuttuğun zaman tablet deneyimini de entegre ettiğin zaman oradaki deneyim, o kullanım şeklindeki deneyim ne olur bunu da kimse bilmiyor açıkçası. Çünkü yani sonucunda sen telefonu standart olarak kullanırken 4000 mAh yeter. Hı hı. Ama ekranı açıp 8 inçe dönüştürdüğün zaman
orada işler çirkinleşir abi.
Yani tabii şimdi yeni nesil ekran standartlarını dikkate aldığımız zaman yani ultra yüksek parlaklık 120 Hz ekran şuydu buydu vesaire derken de orada hani pil konusu biraz daha sıkıntılı bir durum olabilir. 8 inç açtığın zaman tabii ki telefon hacmi büyüyor. Diyebilirsin ki 10.000 mAh koyulabilir mi? Teknik olarak koyulmaması adına bir sebep yok. Ama ne olur 250 gram, 300 gram bir cihaz olur. Bu sefer de taşınabilirlik iyice zora girer.
Evet.
Tabii kullanıcıların hepsini aynı anda tek seferde aynı seviyede mutlu etmek kolay değil. Zaten benim kanaatimce de tek bir model yapıp bazı şeyleri çok uçlarda zorlamak yerine de bir ürün gamı, bir aile oluşturmak gerekiyor. Ki dikkat edersen Samsung'da da bir Flip'ler var. Hı hı. Yani katlanıp küçülebilen var. Bir de açılıp büyüyebilen var. Şu anki Samsung stratejisi en doğru olan strateji.
Kesinlikle.
Çünkü hani büyüyü küçültmek isteyenler için de bir modeli var. Küçüğü büyütmek isteyenler için de bir modeli var. Ama en büyük sorun hala fiyatlar.
Ve işte bu ekran katlandığında kalan iz biz bu ekranı daha kaç bin defa acaba katlayabileceğiz, katlayamayacağız.
Ya 200-300 bin defa deniyor. Yani şimdi fabrika ortamındaki şeylerde, testlerde. Ama tabii bu değerler her zaman gerçek dünyada uyuşuyor mu uyuşmuyor mu ayrı bir konu. Çünkü telefonu öyle test ediyorlar ama telefon 3 kere 5 kere masadan düştükten sonra menteşe sisteminin hani o dayanımı ve o istikrarı koruyup koruyamayacağını kimse bilmiyor.
Evet.
Çünkü
evet.
Bazı şeyler sadece fabrikada 300 bin defa açık kapa açık kapa yapmakla ilgili değil ki. Ser sistemine 3 kere düştü diyelim. O menteşe sisteminin tabii sonuçta kullanıcı mesuliyetinde olan şeyler bunlar. Sen de düşünmemen gerekiyor. Düşünmemelisin ama yani katlanabilir telefonda herhangi bir katlanamayan telefondan farklı olarak arada bir de oldukça kompleks yapıda olan bir menteşe sistemi var yani. Böyle de bir gerçek var. Dolayısıyla daha kırılgan olabiliyorlar yani.
Yani binlerce defa bence ilk fault katlanmıştır, açılmıştır, düşürülmüştür. Başına gelmeyen kalmamıştır üretim sürecinde ve test sürecinde. Ama ne oldu? İlk basına ulaşan ürünlerde hemen herkes dediler ki ya işte bunun burası kırılıyor mu? Bunun burası açılıyor mu? Ekranda sanki çizgiler var, şöyle bir şeyler var. Yani fabrikadaki hesap, kullanıcının elindeki hesaba tabii ki dediğin gibi uymayabiliyor.
Yani tabii bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü tabii şu an katlanabilir telefonlardaki en temel sorunlardan birisi de ekranın materyal anlamındaki evrimi. Çünkü şundan dolayı sonucunda bunlarda genelde cam ekran yok. Katlanabilir. O konuda bazı çalışmalar var. Corning'in katlanabilir cam ekranlar konusunda bir çalışması olduğu biliniyor. Samsung her ne kadar son jenerasyonda içerisine çok çok çok ince bir cam ara katman koyduğunu söylese bile bizim beklediğimiz anlamda yani şu an sahip olduğun S21 Ultra'nın ya da iPhone 12 Pro Max'in katlanabilmesi için camla ilgili o sorunların da yani o teknik engelin de aşılması gerekiyor. Çünkü yani plastik tabanlı bir çözüm ürettiğin zaman işte orada şeyi görüyorsun yani o katlanma izi karşına çıkıyor ister istemez.
Evet.
Buna karşı da şu an Samsung'un da Corning'in de bazı başka firmaların da hatta Apple'ın da çünkü Apple'da günün sonunda bir gün katlanabilir bir cihaz çıkaracak gibi görünüyor. Ama Apple'ın her zaman mottosu şudur. Later but better. Yani daha sonra olsun ama en iyisi olsun. Yani çünkü bakıyor adam izliyor ya sorunların ben zaten diyor satıyorum. Androidçiler diyor kendi arasında rekabet ediyorlar. İşte öne geçebilmek için de kimisi bazen emekleme aşamasında bir teknoloji kullanıyor diyor. Apple'ın işte belki de kendi ticari modelinin geldiği nokta itibariyle avantajlarından birisi de o. Rakiplerini izliyor. Eksikleri, kusurları görüyor. Çünkü Apple'ın 10 yılda öyle bir noktaya getirdi ki marka değeri ya da algı isterlik olarak iPhone'u. Koysa da koymasa da satıyor.
Evet.
Yani ama Android dünyası o kadar çetin bir rekabet var ki işte yani bir adım öne geçebilmek için bir şey daha yenilemen gerekiyor. Orada da işte yani 3 yıldır Android üreticileri katlanabilir telefonları deniyorlar. İşte Z Fold ve Huawei Mate X'ten bu yana. Huawei Apple tarafı hala yapmadı. 2022 hatta 2023 deniyor. O vakte kadar eğer bu ekranlardaki katlanma izi ya da cam ekranlarla ilgili bu tür beklentiler teknik anlamda karşılık bulursa Apple zaten o gün çıkartır. Çıkardığı zaman da satar yani. Apple'ın neyi satıp satmayacak onu bizim bir şey söylememize gerek yok. Yani çıkardığı şeyi genellikle satıyor zaten.
Yine her zamanki gibi Apple dene yanıl sürecini diğer markalara bırakıyor. Sonra bakıyor ki böyle. Tamam biz daha iyisini şimdi yapalım. Bunlar nasıl olsa bizim yerimizi deneyim elde ettiler. Yatırımı parayı harcadılar. Her şeyi ellerindekileri kullandılar. Şimdi biz bunları hadi bakalım mükemmel bir paket haline getirelim.
Bir bakıma kötü değil. Yani sonucunda bak biz kullanıcılar denekler değiliz. İşin böyle bir boyutu var. Sonucunda bugün ilk çıkan Fold modeliyle son çıkan Fold arasında ciddi fark var.
Evet.
Tabii ticaret bu. Kimse kimseye zorla da satmıyor. O ayrı bir konu. Ama yani tabii firmalar ürünleri pazarlarken her zaman olduğundan daha fazlası gibi gösteriyorlar. Tabii işin diğer tarafından bakıldığı zaman da kimse risk almazsa teknolojik gelişim de olmaz. Bir de işin böyle bir boyutu var. Yani bugün Nvidia'nın Ray Tracing, RTX teknolojisinin eksiğini, kusurunu çok konuşabiliriz. Ama birinin bu işin izleme olayına yatırım yapması gerekiyordu.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Yani
veya LG gibi. LG'de ilkleri başaran bir markaydı. En nihayetindeki şu anki mobil taraftaki durumu tabii ki vahimin ötesine geçmiş bir durumda. Ama LG'de hep ilkleri başar, ilkleri yap. Burada bir takım konularda hep öncü ol. Bunu devam ettirebilmek tabii ki en nihai nokta, en önemli nokta. Ama evet, birilerinin öncü olması gerekiyor. Yani o öncü olduğun yolda belki kurşun yiyip yere yığılıyorsun. Ama bir kısmı da geleceği şekillendirmiş oluyor.
Tabii çok böyle bodoslama da girmemek lazım. Tamam yani elle tutulur bir şeyin olması gerekiyor sonucunda. Ama dediğim gibi orada hani kullanıcıların da uyanık olması gerekiyor. Yani bilinçli olmamız gerekiyor. Çünkü yani kıtlık var, fiyatlar artacak diye ihtiyacımız olan bir şey almamamız gerekiyor.
Evet.
sadece firmaların söylemlerine göre de bir şey almamız gerekiyor. Sadece sen ben bir şey dediğim diye de almamaları gerekiyor.
Kesinlikle.
Tamamen okur, finansal okuryazar olmamız gerekiyor, teknolojik okuryazar olmamız gerekiyor, sağlık okuryazar olmamız gerekiyor. Artık öyle kolektif bir dünya içerisindeyiz ki. Ya Covid-19 ile ilgili gelişmeleri de takip etmen gerekiyor. Ya, tamam doktor değil, sağlık uzmanı değiliz ama kendimizle ilgili daha iyi önlemler alabilmek, ailemizle ilgili daha iyi önlemler alabilmek, doğru ve yanlış ayırt edebilmek adına, komple teorilerini ya da bir takım yalan yanlış şeyleri anlayabilmek adına mümkün mertebe bunları da takip etmek gerekiyor. İşte, ama bilinçli kullanıcı nasıl takip eder? Nereden takip edeceğini bilerek takip eder bunları. Şu an öyle bir dünya içerisindeyiz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor.
Vallahi yani kulaklık alacak olsanız bile şu anda sektörü ve gündemi, üretim sıkıntılarını, bir şeylerini takip etmeniz gerekiyor ki şunu biliyor olmanız gerekiyor. Şu anda Bluetooth kulaklık üretimi bile sıkıntıya girmiş durumda. Yani sektördeki çip sıkıntısından dolayı. Bunu bilen şu anda kulaklığını alıp kenara geçebilir. Ama bunu bilmeyen bir süre sonra belki işte şu kulaklığın çıkmasını bekliyorum. Belki de bir sene boyunca çıkmayacak o kulaklık çünkü çip bulunamadığı için.
O da var. Böyle avantajları var. İyi araştırmak gerekiyor. Sonucunda biz kendimiz de alıyoruz. Benim de alıp incelediğim ürünler var. Buran da alıp incelediği ürünler var. Ama çoğunlukla ürünler bize firmalardan geliyor. Test ürünü olarak bize firmalardan geliyor. Dolayısıyla birincisi bizim çoğu zaman o ürünlerle ilgili geçirebileceğimiz süre herhangi bir kullanıcının alıp aylarca yıllarca kullanabileceği süreyle kıyas kabul edilemeyecek kadar kısa oluyor. Çünkü öyle bir akış var ki bir cihazla ilgili içimde sinecek kadar çalıştıktan sonra onu kenara koyup yenisine geçmek gerekiyor. Çünkü sürekli yeni bir şey çıkıyor. Diğeri de tabii bu kullanım şekli her zaman her soruya cevap verebilecek düzeyde olmayabiliyor. Çünkü mesela bazı kullanıcılar dayanıklılıkla ilgili hassasiyete sahiptir. Ama bazı kulaklıkların pedinin ne kadar dayanıklı olduğunu ancak 5 ay kullandıktan sonra, 5 ay 3 saat kullandıktan sonra anlayabilirsin mesela. Yani
evet, evet.
Dolayısıyla bizlerin takip etmeniz gerçekten çok önemli. Bu destek çok kıymetli. Ama sadece izleyin, notunuzu alın. Ben de bir sürü şey izleyerek öğreniyorum. Merak ettiğim, hayatımda merak ettiğim, teknoloji kadar değer verdiğim başka şeyler de var mesela. Notumu alıyorum ama kendimde bir okumasını yapıyorum. Çünkü gerçekten zor para kazanıyoruz. Teknolojik ürünler artık pahalı. Epey pahalı. Yeni bir telefon almak hiç kolay değil. İyi bir kulaklık almak hiç kolay değil. Zor kazanıp kolay harcamamalıyız. Sonuçta pek çoğumuzun temel ihtiyaçları, teknolojide de temel ihtiyaçlarımız var. Yani bu Covid-19 döneminde tablet bir temel ihtiyaç oldu, notebook bir temel ihtiyaç oldu. Dolayısıyla bu ihtiyaçları karşılamak için belki yani dünyanın bir türlü hali var. Allah göstermesin biz zor zaman için kenara koyduğumuz parayı harcadık ya da harcayacağız. Yayıncı olarak biz de bunun bilincinde olarak içerik üretmemeliyiz ki biz Burak ben hep bu motivasyonla içerik üretmeye çalışıyoruz ama kullanıcı da bu bilinçten yola çıkarak sonucunda içerik, internette o kadar yerli yabancı, Almanca inceleme var, İngilizce inceleme var, Türkçe inceleme var, Japonca, Çincesi var. Dolayısıyla çok iyi araştırmak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yani zaman zorlaştıkça firmaların rekabeti de sertleşiyor.
Evet.
Çünkü ya, ekonomik anlamda alım gücünün düştüğü bir noktada satışlar da azalacağı için satışını korumak isteyen firmalar da agresifleşmeye başlıyor. Böyle bir ironik durum var açıkçası bakıldığından. Dolayısıyla hayatımızın her alanında alacağımız ürün ne olursa olsun bilinçli kullanıcı olmak en güzel.
Kesinlikle. Benim elimdeki evet. Haber başlıkları aslında bitti abi. Seni ekleyeceğim bir şey var mı?
Benim de ekleyeceğim bir şey yok. Aslında Türkiye'ye yeni gelen Xiaomi telefonlar var. Pazara yeni giriş yapan Mi 11 geldi, Mi 11 Ultra geldi, Poco'nun yeni modelleri geldi ama zannedersem bir hafta 10 güne kadar o cihazlar da gelir. O cihazlar gelince hatta mobiliteye de yeni başladığımız için bu cihazlar geldikçe belki mobilitelerde de bir mini inceleme, sohbet incelemesi tarzında da bazı bölümler yapabiliriz.
Yani bence yapalım.
Fikirlerimizi paylaşırız, düşüncelerimizi paylaşırız. İki karşıt görüş olarak yani benim her beğendiğim telefonu Burak beğenmiyor. Burak'ın her beğendiği telefonu da ben beğenmiyorum ya da beğenmeyebilirim. Böyle şeyler yapabiliriz. Dolayısıyla zaten hani şu aşamada elde cihaz olmadı. Elimizdeki tek bilgi de fiyat olduğu için burada bitirelim bence. Muhtemelen en kötü ihtimalle bayramdan sonra cihazlar da gelmeye başlar diye tahmin ediyorum. Yine siz yorumlara şunu yazabilirsiniz ama. Şu telefonları tartışalım. Yani piyasaya çıkmış, bizim elimize geçmiş kullandığımız telefonlarsa bazı özel bölümler yaparız. Yani iki telefonu kıyaslarına, sohbet kıyaslaması yaparız. Bunlar yapılabilir.
Evet,
yani
evet.
Tüm fikirleri açığız. Lütfen görüş, öneri, yorum ve tavsiyelerinizi eleştirilerinizi dibine kadar da eleştirin ama tabii ki yani ahlak kuralları, terbiye kuralları çerçevesinde de yani birbirimizi kırmadan, üzmeden yapıcı olacak şekilde, üzüm yemeği hedef alacak şekilde eleştirin. Biz her şeyi açığız. Programı o şekilde desteklebiliriz yani. Bir sohbet inceleme, böyle bir terim doğru olur bilmiyorum ama bir sohbet incelemesi tarzında da bir şeyler yapabiliriz. Neden olmasın?
Vallahi olur. Bana uyar ve ben çok da memnun olurum. Daha canlı, daha interaktif. Belki de yani canlı yayında bile. Canlı yayın. Yani canlı yayın çok daha tatlı olur bence. Arkadaşlar.
Hatta şöyle bir şey yapalım. O zaman şunu sözünü verelim. Xiaomi dedik mesela. Şimdi çünkü diğer marka Xiaomi telefonları gelecek, piyasaya çıktı. Diğer markaların şu an hangi telefonları geldi, gelecek de onu öngörmek kolay değil. Xiaomi'nin Mi 11, Mi 11 Ultra, Poco F3 ve X3 Pro modellerinden hangisini canlı yayında görmek istediğinizi söyleyin. Bir tanesini canlı yayında kutu açılışı yapalım.
Hemen yorumlara, hemen yorumlara.
Senin oradaki düzenek şu an buna hazır. Direkt Burak açarken ben de yorumlarım. Konuşuruz. Yani siz bu dört cihazın hangisi olduğunu söyleyin lütfen. Cihazlar bize ulaşır ulaşmaz bununla ilgili bir tanesini en azından canlı yayın yaparız. Diğerlerinde yine normal statik inceleme dışında mobility incelemeleri de yaparız. Hatta mobility incelemeleri diye bir konsept oluşturabiliriz. Yani mobility incelemesi incelemelidir.
Abi çok güzel bir seri 2-3 saniye önce doğdu. Tebrikler.
Bunun için tabii bunları yaparız. Siz yine lütfen yorumlar kısmına yazın. Bunun dışında yavaş yavaş kapatırken de sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Twitter ve Instagram'da bana Erdi Özay yazarak bulup takip edebilirsiniz tabii ki.
Bana da Burak Solt yazıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar.
Aynen, biz bu videoyu 8 Mayıs'ta çekiyoruz. Muhtemelen hafta içi yayına girer ama yarın itibariyle Anneler Günü olacak. Buradan tüm annelerin de Anneler Günü'nü kutluyorum. Tüm annelerin de ellerini öpüyorum. Herkese de İyi günler, güzel günler diliyorum.
Vallahi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Biz de buraya kadar geldiyseniz, bizi buraya kadar dinlediyseniz, pandemi döneminde sizlere bir şey katabildiysek mobilite ve bu dünya hakkında ne ala. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş geldin.